Merhaba değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ocak 2019 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Halime Demireşik'in gerçekleştirdiği, Bursa'da Deruba Evleri kurucusu Hatice Okur hanımefendi ile yapılan Allah Razı Olsun Yeter 1 başlıklı mülakatı aktaracağız değerli dinleyenlerimiz. ...2014 yılının Şubat sayısında Bursa'da Deruba Evleri kurucusu Hatice Okur hanımefendi ile yaptığımız röportajımız çok ses getirmişti. Hatice Hanım o günlerden bugüne boş durmadı. Hizmeti büyüdü, çeşitlendi. Bursa sınırlarını aştı. Büyüklerimizin arzusu siz okuyucularımızın bu röportaja ilgisi sebebiyle Hatice Hanım'la yine yeni hizmetleri hakkında röportaj yaptık. Sevgili okuyucularımıza tavsiyemiz, ilk röportajı okumayan varsa öncelikle ilk röportajı okumalarıdır. Röportajımıza Şemnem dergimizin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Buyurun, hizmette ufkun ne kadar da genişleyebileceğine, bir insanın istedikten sonra Allah'ın dinine hizmet edecek ne kadar çok kapısının bulunduğuna ve bunun için yapılan fedakarlıklara tekrar şahit olmaya. Hatta daha da önemlisi örnek almaya ve yaratandan ötürü yaratılanlara olan muhabbet ve hizmetin kulu hangi kalp kıvamına getireceğini görmeye. Hatice Hanım, yıllar sonra tekrar birlikteyiz. Hayatınızda neler değişti bu zaman zarfında? Yıllar önce sizinle yaptığımız röportajdan sonra bize çok dönüşler oldu. Hala da devam ediyor. Çeşitli şehirlere gittiğimde röportajı okumuştum, çok etkilenmiştim. Niye devamı gelmiyor diye soruyorlardı. Anladığım kadarıyla insanları ara ara haberdar edip bilgilendirmek gerekiyor. Bu bizim destek bulmamız açısından da çok bereketli oluyor. O röportajın yayınlanmasından sonra birçok vakıf, dernek ve kişinin bize maddi manevi desteği oldu. Yıllardır bu hizmetin içinde devam ediyoruz. Hatta hizmet çeşidimiz arttı elhamdülillah. Ben bu hizmeti onlar zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler ayeti kerimesinin sırrı içinde görüyorum. Bu Rabbimle yapılan bir ticaret adeta. Bir zamanlar imkansızlıklar içinde evimin köşesinde başladığım Rabbimizin lütfu keremiyle büyüttüğü bir hizmet oldu. Allah'ın bize verdiği iki nimet var, enerji ve zaman. Bunu Allah yolunda kullandığınızda ikisi de artar. İşte eğer Allah nazarındaki kıymetimizi öğrenmek istiyorsak bu zaman ve enerjiyi nerede kullandığımıza bakmamız lazım. Allah yolunda kullanıyorsak doğru yol üzerindeyiz. Şer işlerde kullanıyorsak iyi bir kul değiliz. O yüzden hizmeti bir nimet bilmeliyiz. Yoksa o nimet elimizden alınır. Her sabah kalktığımda kendime şöyle derim. Hatice, bak bakalım. Rabbin bugün hangi hizmet kapılarını açacak? Aman değerlendir. Yoksa senden o hizmeti alır, başka Hatice'lere verir diyorum. Gerçekten Allah'ın çok Hatice'si var. Ben özel değilim. Bu hizmeti yaptıkça mutlu oluyorum. Tabii ki kolay değil. Bana seminere gittiğim yerlerde diyorlar, bize de dua et, biz de sizin gibi hizmet edelim. Yediğinden yiyelim, yanında oturalım, bize de bulaşsın. Bu iş böyle kolay bir iş değil. Bu İslam'ın anlayışına ters. Bazı dünyevi zevklerden fedakarlık yapmadan olmuyor. Tek sizin değil, ailenizin, çevrenizdekilerin de çok sabırlı ve fedakar olması lazım. Eskiden küçük oğlum, annem kesin 2 saat geç gelir derdi. Biliyordu, mutlaka bir iş çıkacak. Ben de onu yapmadan duramayacağım ve eve geç kalacağım. Büyüklerimiz hep bize nasihat eder ya, anlarınızın kıymetini bilin. Ben de her an karşıma çıkan hizmetleri değerlendirmeye ve anımın kıymetini bilmeye gayret ediyorum. En son ziyarete geldiğinizde biz eski bir binada 12-13 yaşlıya bakıyorduk. Bir de çocuklu genç annelerimiz vardı. O zaman o annelerden bahsedememiştik. Onları resmi olarak nasıl barındıracağımızı bilmiyorduk. Sonra öğrendik ki onların resmi prosedürü kadın sığınma eviymiş. Biz dernek olarak mağdur insanları süresiz misafir edebiliyormuşuz. Biz de onları misafirhanemizde ağırlamaya başladık. Kim bu çocuklu genç anneler? Siz onları neden misafir ediyorsunuz? Mesela gençlik hatasıyla lise çağında hamile kalmış, ailesi tarafından dışlanmış kızlar. Çünkü aile toplumdan çekiniyor ve benim böyle bir evladım yok diye sokağa atıyor. Kucağında bebekle gidecek yeri yok. Çünkü bu anne bebeğinden ayrılmak istemiyor. Biz onu misafir ediyoruz. Kendi hatasının farkına varıyor. Bir işe giriyor. Bu esnada biz çocuğuna kreşimizde bakıyoruz. Çoğu kızımız düzelip bir yuva kurarak aramızdan ayrıldı. Böyle kızların 13-14 çocuğunun anneannesiyim. Kızlara da annelik yaparak, yol göstererek onları tekrar kazandık. Kimisi okudu, kimisi meslek edindi, kimisi evlendi. Elhamdülillah. En önemlisi yanıma gelip, "Hatice abla, ben de sizin gibi kapanmak istiyorum," diyor. Ben de, "Neden ben size tesettürü anlatmadım ki?" diyorum. Onlar da, "Anlatmana gerek yok. Yaşayarak sevdirdin ya," diyorlar. Namaza başlayanlar da çok oldu elhamdülillah. Ben onlara oturup namaz, tesettür, farz diye ders anlatmadım hiç. Ama onlar yaşantıda görünce etkileniyorlar. Onları sadece barındırmıyoruz. Çocukları da, anneleri de eğitmeye, değerlerimizi aşılamaya çalışıyoruz. Bazıları diyor ki, "Ne yapalım, bizim kaderimiz böyleymiş. Allah benim bu hataları yapmamı istemiş." "Yok kızım," diyorum. "Allah sizin hata işleyip toplumda bu hale gelmenizi istemedi. Siz o hatayı kendi iradenizle seçtiniz. Hatanızın farkına varın, pişman olun, o hatadan uzaklaşın ki bir daha yapmayın. Yoksa hatayı kadere atarsa hataların sonu gelmez. İrade ve sorumluluğumuzu anlatıp doğru yolu gösterince yine kendi iradeleriyle düzelecekler. Bazıları da anne babalarını suçluyor. Anne babanız suçluysa siz suçlu olmak zorunda değilsiniz ki. Allah sana akıl vermiş, peygamber göndermiş. Bakın ilk emir oku. O zaman okuyacaksın, doğruyu öğreneceksin, düşüneceksin diyorum. Bir müddet düşününce bana hak veriyorlar. Çocukları aynı hataya düşmesin diye küçükten onlara eğitim ve öğretim veriyoruz. Bu yüzden kreşimiz var. Veya kadın kanser hastası olmuş, kocası terk etmiş. Tedavisi var, bakıma muhtaç. Çocuklarının da bakıma ihtiyacı var. Biz burada devreye giriyoruz. Çocukları okula gidiyor, geldiklerinde sıcak yemek ve ders çalışabileceği bir etüt ortamı sunuyoruz. Anneyi de kurumumuzun servisiyle kemoterapiye getirip götürüyoruz. Bu tür mağdurların hiç akrabası da mı yok? Var da yok. Asıl öksüz bunlar bence. Akraba var ama kimse dönüp bakmıyor veya "benim de sıkıntılarım var, evim müsait değil, maaşım ancak kendime yetiyor," diyor. Diyanetten de kadın sığınma evleri veya huzur evlerine gidenler var. Hiç destek aldınız mı? Biz özel destek istemedik ama sağ olsun Diyanet isteyenleri görevlendirmiş. Üzülerek söylüyorum ki gelip mesai harcamadan imza almak isteyen hocalar oldu. Mutlaka canını dişine takarak hizmet edenleri de vardır ama bize gelenler böyleydi maalesef. Bana gelip "Hatice abla imza atar mısın?" diye aylık çizelge getiren hocalara "Kusura bakmayın, atamam. Atarsam kul hakkı olur. Siz buraya uğramadınız, bir mesai harcamadınız," dedim. Ama bizim kendi personelimiz perşembe akşamları yaşlılarımızla salavat getirirler. Kur'an okurlar. Namaz vakitlerinde hatırlatıyoruz. Ezan okundu, abdest almak isteyen var mı diye. Sorarız, abdest aldırırız. Bazen de çocuk gelişim mezunu çalışanlarımız çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Çalışanlarımızı bu manada bilgili ve bildiğini yaşayan insanlardan seçmeye gayret ediyoruz. Çünkü bizimle çalışmak kolay değil. Dini duyguları zayıf olanlar mümkün değil sabredemez. Ancak Allah rızasına talip olanların yapabileceği bir iş diyebilirim. Çünkü insanların çoğu kendi yaşlı annesinin altını temizlemeye tahammül edemiyor. Buradaysa hiç tanımadıkları, çoğu Alzheimer hastası olan yaşlıların altını veya kusmuğunu temizliyorlar. Bazen ishal oluyorlar, sürekli temizlik yapmak gerekiyor. Bunu ancak Allah için merhametli insan yapabilir. Şimdi yeni bir binaya geçtiniz değil mi? Evet, biz sizden sonra kadın yaşlı evimiz, çocuklu anneler, aş evi, erkek yaşlı evi gibi 6 ayrı daire olmuştuk. Türkiye'nin dört bir tarafından insan geliyor. Sizinle yaptığımız röportajdan sonra her yerden telefonla aradılar, seminerlere davet ettiler, dinlediler, duygulandılar. Sonra ne oldu? Geçip gitti, unutuldu. Ben isterdim ki şehirlerden arasınlar. Hatice Hanım, biz de Dilruba evlerinin bir şubesi gibi olmak istiyoruz. Şehrimizdeki yaşlıları, düşkünleri, acizleri gözetmek istiyoruz. Bize yardım edin demelerini beklerdim. Ama maalesef hiç bu minvalde arayan olmadı. Çünkü dinlemek, gözyaşı dökmek, sizin gibi olalım, hizmet edelim demek kolay. Ama taşın altına elini koymak, fedakar olmak çok zor. Beni başka şehirden arayıp, ''Hatice Hanım, yaşlı komşumuz var. Ne yazık ki bakacak kimsesi yok. Aç bir ilaç. Onu sizin evlerinize alsak olur mu?'' diyorlar. Ben de, ''Siz onun komşusu musunuz?'' diye soruyorum. ''Evet.'' diyor. ''Siz nasıl komşusunuz? Hani Peygamber Efendimizin komşusu açken tok yatan bizden değildir, hadisi şerifini yaşamak yok mu?'' diyorum. ''Bize niye ağır konuşuyorsunuz?'' diyorlar. ''Ağır konuşmuyorum. Müslüman olarak hizmette önde olan ihvan kardeşime nasihat ediyorum.'' diyorum. ''Biz yapamayız, çok zor.'' diyorlar. ''Ama cennete girmek de kolay değil. Hepimiz cennete ve sonsuz rahmete talibiz. Ama bu dünyada da rahat etmek istiyoruz. Hem bu dünyada rahat, hem öbür dünyada rahat. Allah'ın adaletine yakışır mı?'' Ben hadiseye Osman Nuri Topbaş hocamızın derste anlattığı gibi bakıyorum. İki şeye seviniyorum. Bir, ihtiyaç sahibinin bana gelmesine. İkincisi de Allah'ın benim vasıtamla onun ihtiyacını gidermesine. Allah'ım, ta Konya'dan bir yaşlıyı bana gönderdin. Beni seçtin Rabbim diye seviniyorum. Sivas'tan, Ankara'dan beni arattığın için, benimle alışveriş yaptığın için teşekkür ederim, diyorum. Sorunuzun cevabına dönecek olursak, bu 6 ev arasında gidip gelmek, her birine ayrı ayrı yetişmek bizim için çok zor oluyordu. Ve zengin bir toplulukla karşılaştığımda, zenginlerde benim gariplerimin hakkı var ama vermiyorlar, davacıyım, diyordum. Onlar da, ''Daha ne istiyorsun? 6 daire var.'' dediklerinde ben onlara, ''Ben büyük bir bina istiyorum.'' dedim. ''Ama sen de çok şey istiyorsun.'' dediler. Hatta Bursa Özlüce'de zengin bir arkadaşın evine gittim. 20. katta oturuyorlar. Zengin bir muhit. Bursa sanayicilerinin ikamet ettiği yerlerden. Pencereden baktım, havadar, metroya, hastaneye yakın. Yeşillik, deniz havası da geliyor. Tam benim düşkünlerimin ihtiyacı olan yer. Ev sahibine dönerek, ''Kardeş, yok mu buralarda bir arazi? Satın alsak da bir bina yapsak.'' dedim. Ev sahibi de, ''Söylerim kızım, abine, buralardan olmaz. Buraların arsa fiyatları çok yüksek. Ama size uygun, daha mütevazı bir yerden bakar belki.'' dedi. Ben de içimden, ''Ya Rabbi, mülkün sahibi sensin. Dilersen benim düşkünlerime de buralardan yer verirsin. Senin hazinen bu zenginlerinkinden kat kat fazla.'' dedim. Aradan kısa zaman geçti. Osman Nuri Topbaş hocamız, Bursa'da hiçbir programı olmadan bir grup iş adamıyla Bursa'ya geldiler. Bana telefon açtılar. ''Kızım, müsaitsen birkaç abiyle seni ziyarete geliyoruz.'' dediler. Ben de buyurun dedim. Geldiler, gezdiler. Rahmetli 110 yaşındaki Fatma nine henüz sağdı. Onu ziyaret edip duasını aldılar. Gelenlerin içinde Avni Çelik, Mustafa Topbaş abiler varmış. Gelen misafirlerimiz bana, ''Neye ihtiyacın var?'' diye sordular. Ben de, Rabbimden bize büyük bir bina vermesini istiyorum dedim. Ne yapacaksın büyük binayı diye sordular. Hastalarıma, yaşlılarıma daha güzel bakacağım. İki kez bel fıtığı ameliyatı oldum. Hastaları kaldırıp indirirken dedim. Asansörlü bir bina olsa, aşevi aynı bina içinde olsa, çocukların kreşi olsa, ders çalışacak ayrı odaları olsa, hasta yatakları olsa, hastalarımızı rahat oturtabileceğimiz, odalarının camları yere kadar olsa, hepsinin odasının balkonu olsa, yaşlılarımızı güneşli havada balkona çıkarıp güneşlendirebilsem, kış bahçemiz olsun, yaz bahçemiz olsun, çocuklarımız, gençlerimiz dışarıya çıkmaya ihtiyaç duymasın. Dinlediler. Sonra, tamam evladım, biz senin ne istediğini anladık dediler ve gittiler. Herhalde iki hafta sonra beni bir mimar aradı, bir adrese çağırdı. Gittim. Avni Çelik Bey'in mimarlarındanmış. Önüme bir proje koydu. Avni Bey'in talimatıyla biz bunu çizdik. Siz böyle bir şey mi istiyorsunuz? Dedi. Baktım bazı odalarda tuvalet banyo yerlerini değiştirdim. Tam istediğimiz şekilde ne dedikse ikilemeden yaptılar. Allah razı olsun. Daha sonra Osman hocamız aradı. Evladım yeni bina için arsa bakalım. İstanbullu bir hanımefendi annesinin hayrına arsayı alacak dedi. Bursa'daki abilere de söylenmiş arsa bakmaları. Ama onlar kenar mahallelerden ucuz izbe yerlere bakıyorlar. Tabii onlar benim ne hayal ettiğimi, nasıl bir şeye ihtiyacım olduğunu anlayamıyorlar. Seçtikleri yerler o kadar izbe ki benim gecenin üçünde bir hastayı oradan hastaneye getirip götürmem çok zor. Güvenli değil. Yine o bölgeler çok fakir semtler. Bana oradan yardım gelmez. Hocamız arayıp soruyor. Abilerin bulduğu arsayı beğendin mi diye. Ben de baktım ama deyip susuyorum. Osman hocamız ses tonumdan anlıyor. Tamam kızım, başka yerden göstersinler o zaman diyor. Ben Allah'ın bana emanet ettiği misafirleri en güzel yerde ağırlamak istiyorum. Sonra ben abilere Özdüce tarafından bakalım dedim. O sıralarda da ben yeni bel fıtığı ameliyatı olmuştum. Sürekli yatmam ve üşütmemem gerekiyordu. Ama benim ne yatacak ne de dinlenecek vaktim vardı. Belime korse takıp o kış günü arsa aramaya çıkıyordum. Yıllar evvel 20. kattan bakıp beğendiğim bölgede bir arsa buldum. İşte siz fedakarlık yapınca Allah da imkanları açıyor. Ama bulduğum arazi belediyeninmiş. Orası olmadı. Ama abiler o bölgeden daha güzel bir yer buldular elhamdülillah. Hastanelere, metroya yakın, havadar, tepe bir yer. Abiler, buralar çok pahalı ama dediler. Ben de olsun, benim gariplerim de çok değerli dedim. Ben hadiseye şöyle bakıyorum. Elinizde kıymetli mücevher taşları olsa, onları nereye saklayacağınızı bilemezsiniz. Ben de elimdeki garipleri, kıymetli mücevherler gibi görüyorum. Normalde ben evimde böyle perdem halıma uysun, koltuğum şuna uysun gibi bir derdim yok. Ama söz konusu dirruba evleri ise inanın çalışanlarımın canına okurum. Halılar yataklara uyacak, pike ve çarşaflar, yastık kılıfları uyumlu olacak. Yaşlıların alt üst pijamalarını bile ayrı giydiremezler. İlla takım giyilecek. Yaşlı hanımlarımın başörtüleri ütülü ve bembeyaz olacak. Yastık kılıfları her gün yenilenecek. Ben bazen yaşlarımın yatağına girip yatarım. Rahat mı değil mi? Bir yeri batıyor mu, batmıyor mu? Yastıklar kokuyor mu, kokmuyor mu? Yaşlarımın sırtını kontrol ederim. Saçları taranmadıysa kızarım. Her gün saçları taranacak, sık sık sırtları terli mi diye kontrol edilecek. Yüzlerinde kıl tüy olsa temizlettiririm. Ama Hatice Hanım onlar yaşlı zaten görmüyorlar deseler... Ama ben görüyorum, Rabbim benim emanetlerime böyle mi baktınız derse ne diyeceğiz diyorum. Tabii biz Rabbimizin emanetlerine bu kadar hassas bakınca, Rabbim de bizim işlerimizde en iyisini ikram ediyor. Sonra biz o arsayı aldık. Allah onlardan razı olsun. Kendilerini iki cihanda aziz etsin. arsayı alan hanımefendiden, bize 6 ay içinde yapıp teslim eden Avni Çelik'ten, içini son model hastane şartlarında donatıp bize teslim edenlerden, Allah hepsini cennetinde ikramlandırsın. Ahsen-i Takvim hakkında bir hoca şöyle demişti. Ahsen-i Takvim, olduğun halde kalmamak, hep en iyiye ulaşmak gayretinde olmaktır. Şimdi bana diyorlar ki, zaten hizmet ediyordun, buna ne gerek vardı canım? Bence böyle düşünenler hizmeti yanlış anlıyor. Bir tane şehbal açıyoruz ya da anaokulu ya da Kur'an kursu, sanki bizi birisi oranın yönetici koltuğuna mıhlamış, oradan çıkmıyoruz. Ya da oraya başka bir hizmet eri geçecek olursa, vermem koltuğumu, orayı ben yaptım diyoruz. Ama unutulan şu, ben orayı kendim için yapmadım ki. Bana orası hizmet etmem için emanet edildi. Bir gün o emanet alınacak, sen de başka hizmetlere yöneleceksin. Sağlığımız yerinde, genciz, bir proje kurup oturttuysak, orayı çekip çevirecek eleman da yetiştirildiyse, bırak kardeşim yeni alanlara, yeni hizmetler götür. Senin de sadakayı cariyen olsun. Ama biz öyle değil. Herkes bir köşe kapma ve kaptığı köşeyi kimseye kaptırmama derdinde. Böyle olunca hizmette ilerleyemiyoruz, büyüyemiyoruz, yenilenemiyoruz. Hizmette mevki ve makam yoktur. Allah rızasını aramak vardır. Şubat ayında bina bitmeye yaklaşınca baktım ustalar kapı kolu gibi ufak tefek işleri yapıyor. Onları biraz daha hızlandırmak için biz bir uçtan binayı temizlemeye başladık. Halıları serdik, ustalar da baktı, benim işim acele, onlar da işlerini çabucak yapmaya başladı. 100 hasta kapasiteli bir bina. Çocuklu anneler için 4 ayrı 2+1 daireler var. Çocuk kreşimiz, her katta bir Türk hamamı, hastane tipi asansörümüz var. Yani 5 yıldızlı otel standardında bir hastane gibi. 24 saat hemşire çağrı zilleri var. Hasta yarası, yatak yarası ancak güneşte kurur. Etrafımızda yüksek bina olmadığı için balkonda hastamızın yaralarını güneş ışığında kurutuyoruz. Balkona yatakları çıkarıyoruz. Çünkü kapılarda, balkonlarda çok geniş. Bütün bunlar Rabbimizin ikramı. Bakıcılarımıza da diyorum, bakın bu ikramın kıymetini bilelim. Rabbim neyi hayal edip istediysek hepsini verdi. Dua dilekçesine ne yazdıysak %100 hepsini verdi. Bizim de %100 hizmet etmemiz lazım. Yoksa bize verdiği nimeti geri alır, başka bir ekibe verir. Devletten maddi olarak bir destek alıyor musunuz, yoksa her ihtiyaç vakfımız ve gönüllüler tarafından mı karşılanıyor? Devlet desteği alabilmem için benim bir kulvar seçmem gerekiyor. Ya kadın sığınma olacaksın, ya hasta ve özürlü bakım evi ya da huzur evi. Bunlardan bir kulvar seçip sadece o işi yaparsan devletten kısmi bir destek alabiliyorsun. Biz bilmeden rahmetli Abdülhamit Han'ın kurduğu Darül Aceze gibi olmuşuz. Bizim gibi çalışan bir Darül Aceze var, bir de biz. Ama bizim şartlarımız devletin koyduğu prosedüre uymuyor. İnşallah bunu bir prosedüre oturtacak bir bakanın çıkıp gelmesi için dua ediyoruz. Ama bugüne kadar gelen bütün valiler bütçeleri yettiğince bize çok yardım ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Bize bir vali gibi değil, baba gibi davrandılar. En son çalıştığımız İzzettin Küçük'le Şanlıurfa'da da çalışmıştık. Buraya tayin oldu. Burada da çok gayretle çalışıyor. Bize baba gibi destek oluyor. Ama yeterli olmuyor. Bizim Aile Bakanlığı'nın veya Sağlık Bakanlığı'nın yardımına ihtiyacımız var. Kimsenin bu insanlara yardım edeyim derdi yok. Herkes gelip fotoğraf çektirip gidiyor. Anneler gününde bir karanfil, babalar gününde kravatta atılınca bütün sorumluluklar bitti diye düşünülüyor herhalde. Yeni binanızda hizmetiniz nasıl oldu? Biz Bursa'nın bir ucundan diğer ucuna taşınmış olduk. Erkekleri eski binamızda bırakmıştık. Ama mesafe çok uzun olunca yetişemedik. İhmaller başladı. Biz de erkekleri de bu binaya, alt kata yerleştirdik. Yan binamıza çocuklu anneleri yerleştirdik. Bu arada hasta sayımızda çok artış oldu. Yaş sınırımız olmadığı için talep çok. Çünkü devlet 62 yaşını geçmeyeni yaşlı bakım evine almıyor. Adam 54 yaşında, beyin felci geçirmiş, yatalak. Bakacak kimsesi yok. Ne olacak şimdi? Hatta bize Kenan amca diye bir hastamız getirildi. 62 yaşına aylar kala yatalak hasta olmuş. Ama tam 62 yaş olmadığı için alınmamış. Nice bakanlar, milletvekiller aracı olmuş ama prosedür böyle diyerek alınmamış. Bu tür vatandaşların gideceği bir yer yok devlette. Mesela özürlü bakım evi için de özrün dereceleri var. Ama bakacak kimse yok. Ne olacak? Belediyelerin evde bakım hizmeti var diyorlar. Bu hizmet haftada bir yapılıyor. Peki siz evinizde haftada bir yemek mi yiyorsunuz? Haftada bir mi tuvalete gidiyorsunuz? Haftada bir mi yıkanıyorsunuz? İnsan 24 saat hizmete muhtaçsa ve bakacak kimsesi yoksa ne olacak? Gün oluyor, bir hastanın altını 7-8 kez değiştiriyoruz. İshal oluyor, üşütüyor. Gece 3 kez altını değiştirdiğimiz hastalar var. Bağırsak problemi var. Bu yüzden bizde altını temizleme saati yoktur. Annenin bebeğin altını sürekli kontrol etmesi gibi hastaların altları kontrol ediliyor. Yoksa pişik olur. Yapmasa da sıkıntı, tuvalete çıkamayanları gün gün takip edip laman yapıyoruz. Kendimizi bir düşünelim, 2 gün tuvalete çıkamasak ne büyük sıkıntı oluyor. Bunlara nasıl dayanıyorsun, nasıl yapıyorsun diyorlar. İnanın o yatan hastanın yerine kendimi koyuyorum. Rabbimin emaneti olarak görüyorum. O zaman zor gelmiyor, yük olmuyor, yapabiliyorsunuz. Yine de çok zor Hatice Hanım. Birçok kişi bazen kendi çocuğuna bile tahammül edemiyor. Hiç zor değil Halimeciğim. Hepsini çok seviyorum. Yaşlıları, hastaları, onlara hizmet etmeyi çok seviyorum. O çocukları kendi çocuklarım gibi seviyorum. Hiç gocunmuyorum. Yaşlı Alzheimer hastası bir Makbule teyzemiz vardı. Gençliğinde çorap örer satarmış. Son demlerinde örgüyü de unutup karmakarışık bir şeyler örer, bize çorap diye satardı. Biz de üst katta satın alır, alt katta söker, sana yeni ip aldık diye verirdik. Yıllarca bu kadını böyle idare ettik. Sonra ziyaretçilerimizden biri bunu gördü. ''Ya evcilik oynar gibi yapıyorsunuz, sıkılmıyor musunuz?'' diye sordu. Dedim ki, ''Rabbim bize çorap sattırıyor, karşılığında da o hastanın gönlünü almamızı istiyor.'' dedim. Bu kadıncağıza para verirdik, yatağında yerde bulurduk. Tekrar alır parayı verirdik. Kadıncağız, ''Çorap satıyorum, yetiştiremiyorum.'' diye mutlulukla anlatırdı. İşte Allah'ın rızası hangi mutlulukta biz bilemiyoruz dedim. Kadın tevbe haşa. Allah çorap mı satar, karşılığında ip mi alırmış, benimle kafa bulmayın dedi. Ben de hani bir hadis var ya, kulum ben açtım, sen beni doyurmadın. Hastaydım beni ziyaret etmedin, kimsesizdim ziyaretime gelmedin diye o hadisi kutsiyi hatırlattım. Rabbimiz hadiselere böyle bakmamızı istiyor. Efendim devam edecek notuyla röportaj burada noktalanıyor ve bu akşamlık programımızı da aynı zamanda noktalamış oluyoruz. Şebnem Dergisi'nin Ocak 2019 sayısından Halime Demireşik'in gerçekleştirdiği Dirruba Evleri kurucusu Hatice Okur Hanımefendi ile yapılan Allah Razı Olsun Yeter 1 başlıklı mülakatın ilk bölümünü paylaştık. Bu akşam Şebnem Dergisi'nden değerli dinleyenlerimiz bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olacağız. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.